Selamlar, hoş geldiniz. Netflix editörlerinin yazıp yönettiği bir sezon izliyor gibiyiz. Avustralya yarışı sonrasında da sizlerle son güncellemeleri paylaşmak için, nelerin yaşandığını konuşmak için tekrardan mikrofon başındayım. Sezon olaysız geçmeyecekti. Tabii ki bununla ilgili beklentiler vardı. Özellikle birçok şeyin değiştiği sezonların sonralarında her şeyin yerine oturması biraz zaman alıyor. Ama gün geçtikçe iyileşen teknolojiler, gün geçtikçe iyileşen stratejiler, araçlar vesaire derken hala oturmamış bir Formula 1 yönetiminin yönettiği bir FIA'yı maalesef takip etmek durumunda kalıyoruz. Ne olduğunu gerçekten anlamaya çalıştım. Biraz da sizlere aktarmaya çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Albert Park, tabii DRS noktaları arttırılmış bir şekilde gelindi ve hafta sonuna dair heyecan biraz büyüktü. Sadece bizim olduğumuz kıtada diyelim. Birazcık saat konusunda bir problem var. Avustralya yarışları ile ilgili genel olarak çok çok erken saatlerde quali hatta free practice'leri neredeyse izlemenin imkansız olduğu ya da bütün gece uyumamanız gerektiği bir yarış hafta sonu oluyor Avustralya. Burada birazcık DRS noktalarından kaynaklı geçişlerin fazla olması bekleniyordu. Hafta sonuna tabii ben Quali'den dahil olabildim. Sonradan biraz daha toparladım diğer videoları ve haberleri de okuyarak. Ama Quali kısmında ilk başlangıçta zaten dananın kuyruğu tabiri caizse koptu. Perez çakıl havuzunda yüzmeye karar verdi. Aracıyla ilgili free practice'lerde bir problem olduğunu da kendisi takımla paylaşmış. Q1'in hemen başlangıçlarında kırmızı bayrağı Perez'in çakıl havuzuna girmesi sonrasında görmüş olduk. Böylelikle Perez tabii hafta sonuna yarış günü için süper lastikler saklamış oldu. Quali ile uğraşmadı. Zaten aracım hızlı dedi. Ve 20. sıraya oturmuş oldu. Tabii diğer tarafta ülkesinde en son karting'de yarışmış biri de vardı. Piastri ülkesine Formula 1 ile dönmenin bir haklı gururunu yaşıyordu tabii ki ama o da Q1'de elenmekten kurtulamayanlardan biri oldu. Onlara tabii Bottas, Joe ve Sargeant'ın da eşlik ettiğini söyleyelim. Q2'de Ocon için dramatik bir an yaşandı. Binde 7 saniye ile Q3 şansını kaçırmış oldu. Ona da tabii ki Norris, Kevin Magnussen ve De Vries eşlik etti. Q2'de elenen pilotlar da bunlar oldu. McLaren bir türlü isteneni verecek seviyeye gelemiyor gibi görüyoruz. Ama bu yarış özelinde özellikle ön sıranın nasıl olacağını gerçekten merak ediyordum. Orada da Max'in pürüzsüz bir performansı vardı. Gerçekten bilmiyorum Sainz'a ayıp olur mu ama gerçekten tam bir smooth operator diyebileceğimiz bir performans. Çok temiz bir sürüş ve hiç ekstra yorumum yok. Gayet güzel bir performansı vardı. Tabii Max'in yanı çok merak ediliyordu. Çünkü yanına gelecek rakiplerle ilgili senaryolar fazla. Alonso'nun yükselen performansı sezon başından bu yana sürdürdüğü. Mercedes'lerin bir şey yapmak isteyişi diyelim. Çünkü Mercedes takım olarak hala en azından bu şeyi buradaki motivasyonunu koruyor. Hani Russell çok istekli, Hamilton hala hırslı ve takip edeceği çok fazla unsur olmasına rağmen hiçbir şekilde motivasyonunu kaybetmeden sürüşlere devam ediyorlar. Sainz'ın, Stroll'ün hatta Leclerc'in zorlaması bekleniyordu. Tabi burada Alonso, Hamilton, Russell, Sainz arasında güzel bir rekabet izledik. Sainz belki o seviyede bir performans çıkaramadı. Ama önce Hamilton'ı gördük, daha sonra Alonso'yu gördük, daha sonra Russell'ı gördük. Derken Max'in yanındaki grid Russell'da kalmış oldu. Arkasında Hamilton ve arkasında da hemen yanında da Alonso vardı ve arkalarına Sainz geldi. Yani Q3'ün motive ettiği nokta biraz da şu. Grid'de çıkış noktası ve DRS alanları fazla olduğu için Max kopup gidecek mi, yoksa Mercedes bir atakla belki Max'i bir şekilde iki aracının arkasında bırakabilecek mi gibi bir senaryoyu görmek. Alonso'nun buradan tabii nasıl bir tavşan çıkaracağı bu şapkadan merak ediliyordu. O açıdan bu taraf netti. Tabii Ferrari'de işler en azından Leclerc açısından daha da kötü gidiyor. Burada da kendi isteği doğrultusunda olduğu söylenen bir şansını zorlamama durumu var. Çok fazla zorlamadı Leclerc Q3 esnasında. Ve buradan aslında gridi oluşturmuş oldular. Ferrari'ler biraz arkadaydı Mercedes ve Aston'lardan sonra. İşin diğer tarafında yarışa geçerken bir pitle tamamlanabilecek bir pit stratejisi veya maksimum iki pitle, hatta bir safety car olursa birden fazla piti beleş yapma imkanı doğuracak bir senaryoyla görüş bildiriliyordu. Bu tarafta tabii yarışa geçtiğimizde detaylı konuşacağız. Olaylar olaylar. Yani quali ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzerine yarış esnasında zaten olanları az sonra konuşalım. Start verildiğinde iyi bir çekiş yakalayan ve iç çizgiyi de tamamen kapatan Russell liderliği almış oldu. Burada Hamilton'a gerçekten güzel bir gövde gösterisi gerçekleştirdi diyebilirim. İddialı bir araç olmamasına rağmen kendini Red Bull'la kıyasladığında. Diğer tarafta biraz daha ilerlediğimizde 3. viraja geldik ve orada da Hamilton'ın Max'e 2021 yılından kalma bir hamlesini izledik diyebilirim. Hamilton da kendini Max'in önüne attı o kaosun içerisinde. Ve derken arka tarafta çakıl havuzuna doğru sürüklenen bir Ferrari gördük. Ferrari tabii ki de Leclerc'di. Leclerc zaten bu tarafta yarış dışı kaldığını hemen telsizden takıma bildirdi. Diğer Ferrari de bu kaostan kendine bir dördüncü sıra çıkardı. Alonso'yu arkasına almayı başararak Sainz dördüncü sıraya yerleşmişti. Yarışın aslında en çok belki de geçen kelimelerinden biri olan güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı arkadaki Perez'in sert lastiklere geçmesine yardımcı olmuş oldu. Arka sıralardakiler birazcık pite ağırlık verdiler. Zaten bahsetmiştim, tek pit stratejisi en hızlı olarak görünüyordu ve böyle bir beleş pit imkanını da sert lastiklere geçmek isteyen takımlar kaçırmadı. Bu tarafta yarış güvenlik aracından sonra tekrardan devam etti. Ama bu sefer de Alex Albon kendini bariyerlerde buldu ve güvenlik aracı ikinci kez piste girdi. Albon'un kaldığı yer ve aynı zamanda pistin üzeri gerçekten çok kirli durumdaydı. Her tarafta hem çakıl vardı hem de reklam panolarında bir hasar olduğunu gördük. Burada da ikinci kez güvenlik aracı girdi. Eş zamanlı olarak bu güvenlik aracında Mercedes stratejik bir hamle yapmak istedi ve Russell ile bir undercut denedi. Max pit'e girmemişti. Russell'ı pit'e aldılar ve Russell bu pit'e girdikten sonra aslında bunun doğru bir karar olduğunun teyidini şöyle anlayabiliriz. Hamilton buna itiraz etti. Yani Hamilton beni zor durumda bırakıyorsunuz gibisinden bir sitem etti. Ancak bu sürede bu sefer de FIA devreye girdi ve kırmızı bayrak diyerek yarışı tamamen suspend etti ve herkesi garaja çağırdı. Çünkü parkur üzerinde bir temizlik ve tamirat gerekiyordu. Buraya kadar aslında her şey normal yarış akışında oldu diyebiliriz. Yani alınan kurallar, alınan kararlar, kurallar çerçevesinde zaten doğru. Stratejiler ve oluşan durumlar aslında bizim Formula 1 izleme sebebimiz. Ama şunu söylemek gerekir. Bu kırmızı bayrağın ardından gelen bir durarak start kararı var. Yani bu durarak start ve hareketli start kararı FIA'nın kontrolünde ve haliyle onlardan gelen değerlendirme sonrasında bu yayılımı yapıyorlar ve kararlar o şekilde açıklanıyor. Ama F1 araçlarında genel olarak özel setuplar var. Çok fazla teknolojinin bir arada çalıştığı bir yapı mevcut. Ve sürekli aslında start stop yapmaya uygun araçlar değiller. Yani burada bunu yaparak aslında yarışmanın birazcık doğasına da verilen bir zarar var. Yani burada her kapanış açılışta yeniden başlayan bir sürü unsur aracın arıza yapmasına, bu arızaların nerede olacağını bilemediğimiz için kaza riskini tetikleme ihtimali giderek artıyor. Ve bununla birlikte de tabii ki yarış içerisinde aslında tekrardan bir kaos oluşma ihtimali de tetiklenmiş oluyor. Bu tabii ki duruma göre ve çok farklı dinamiğe göre değiştiği için buna doğru ya da yanlış demek birazcık öznel. Yani bu benim fikrim. Diğer taraftan tabii ki seyirci açısından da baktığımızda durarak start her zaman ayrıca bir keyif. Çünkü Formula 1'in startları zaten efsaneyken bir de yeni startın Hamilton, Max ve Alonso'nun rekabetini izletmeyi sağlaması ki bunu aynı gün içerisinde ikinci kez yapması seyirci açısından epey bir keyiflidir diye düşünüyorum. Özellikle de ilk virajı izleyen Avustralya'daki seyirciler için. Start tekrar verildiğinde Hamilton iyi bir çıkış yaptı. Ve sırasını Max'e vermedi. İlk sırayı korudu. Alonso da çok yakındı Max'e. Max de onu iyi savundu ve sıralama değişmeden bir start izledik. Tabii ama Red Bull'un hızı Hamilton'a aslında bu startta koruduğu şansı çok uzun süre vermedi. Sadece iki tur koruyabildi ve iki turdan sonra 12. turda Max dıştan bir atakla hem de alarak liderliği elde etmiş oldu. Russell pit'e girdikten sonra çıkan kırmızı bayrakta arka sıralara da kalmıştı haliyle. 7 ya da 8.ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ön sıralar için aracın da uygun olduğunu düşünerek epey bir zorluyordu. Ancak 18. turda arkadan güç ünitesi problemiyle Russell'ın aracının alev aldığını gördük ve yarışa talihsiz bir şekilde erkenden veda etmiş oldu Russell. Ve onun sonrasında da bu kez sanal güvenlik aracı uygulandı ve Russell'ın aracını parkurdan görevliler o güvenlik aracı esnasında aldılar. Tabii arkada da şöyle bir hikaye vardı. Arka sıra da bu yarışta seyir zevki yüksekti. Çünkü Perez aslında o pitten sonra adeta yürüyerek geçtiği sahneler izletiyordu bize ve arkadan hızla yükselmeye başlamıştı. Gerçekten puan barajına yaklaşması zaten bekleniyordu ama neredeyse üst sıralara gelecek bir performans sergiliyordu Perez'de. Böyle böyle 25. tura kadar geldik. 25. turda Lewis'den klasikleşmiş telsiz konuşmalarından bir tanesi geldi. Lastiklerim iyi durumda değil. Yarışın sonunu görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum diyerek arkasındaki Alonso'yu kandırmaya çalışıyordu. Tabii yaşlı kurt bunu yer mi pek yediğini sanmıyorum ki zaten 31. turda da Hamilton fastest lap yaparak hani tamamen kendiyle çeliştiği klasikleşmiş o senaryosunu bize izletti. Tabii biz bu ikiliyi izlerken 40'lı turlara kadar yarış gelmiş oldu ve arkadan Checo pek derece göstermediği için göremedik ama Checo da 8. sıraya kadar yükseldi. Checo ile ilgili beklenti oralarda biraz daha fazlaydı yani 17-18 turluk sürede belki bu safety car'lar da olmasa Checo belki biraz daha yukarıya kadar gelecekti. Herhalde 50. turlar civarında Max de bir ara uyuyakaldı herhalde. Aracı ufak bir çimlere kaçırdı. Ama sonrasında toparlayıp devam etti. Telsizden de front lockup problemi var diye bahsetti. Ama o da tabii ki hemen bir sonraki turda fastest lap'ini yaparak herkesi şaşırttı mı denir? Şaşırtmadı aslında çok da fazla. Tabii arkalarda puan mücadelesi tarafında da Norris ve Nico Hülkenberg kapışırken Nico bir ara çakıllara bir gir çık yaptı ve bundan iki tur sonra da bir Pirelli tabelasına sağ arka lastiğini çarparak yolun ortasında lastiğini az ileride de kendisini bıraktı. Kendisi aslında tam duraksadı ama sadece yavaşladı diyelim. Bu da tabii ki yeni bir kaos doğurdu. Önce bir safety car, ardından yeniden bir kırmızı bayrak. Kırmızı bayrak sonrasında ise herkes pitlere döndükten sonra yeniden durarak start kararı. Yani dediğim gibi bu karar kurallar açısından hatalı değil ama hem setup konusundan bahsettim hem de biraz da bu işin yarışın doğasına uygun olması gerekiyor. Sonuçta yarış yönetenlerin de yarışın doğasına uygun hareketler yapmasını bekliyoruz. Ama burada FIA çok yarış doğasına uygun olmayacak şekilde bir durarak start kararı verdi. Durarak start kararının genel risklerinin üstüne ilaveten şöyle bir durum da var. Son iki tur kalmıştı artık. Ve garaja giden herkes tabii ki varsa soft lastiğini takarak çıkacaktı. Herkesin tek atımlık kurşunları vardı. Çünkü son iki tur kala DRS'in de açılmayacağını bilen takımlar bir sıra, iki sıra startta yapabileceğim bir atakla geçebilir miyim hikayesini denemek istedi. Tabii orta sıralarda oluşabilecek bir kazadan dolayı tekrar bir kırmızı bayrak riski ortaya çıkabilir. Bu her zaman olabilir. Sadece orta sıra değil, ön ve arkalarda da olabilir. Belki arka virtual safety car'la yönetilebilir ama ön sıralarda olan bir şey tüm yarışın akışını etkileyeceği için yani aslında kendilerine de yeniden iş çıkarmak ve yarışçıları da tekrardan tehlikeye atmak gibi bir karara görünüyordu. Ki zaten aynı zamanda setup konusu vardı. Durarak startta tam olarak bu bahsettiğim şeylerden sonra risk ortaya çıktı ve önce bir Sainz ve Alonso temas etti. Alonso spin attı ve arka sıralara düşüp puan barajının dışına doğru gitti. Hemen ardından da Alpine araçlarının bir anda yarış dışı kaldığını gördük ve ikisi de birbiriyle çarpışarak parkurun kenarına geldiler. Yani eğer orada bir güvenlik aracı çıksaydı ve bir kırmızı bayrak çıkmasaydı yarış sıralaması şöyle oluyordu. İsminden bahsettiğimiz Verstappen, Hamilton ve Alonso'yu arkaya atan Sainz ilk üçü alıyordu, podyuma çıkıyordu. Ama dördüncü sırada Hülkenberg ve arkasında Tsunoda, Norris, Piastri, Joe, Bottas ve Perez şeklinde bir sıralama oluşuyordu. Yani belki bir podcast'in başından beri hiç isminden bahsetmediğim isimler bir anda puan marajının içerisine giriyorlardı. Ki çok güzel bir yarış çıkaran Gasly. Ve o konuda aslında burada büyük bir haksızlığa uğruyor olacaktı. Ki zaten uğradılar yarış dışı kaldıkları için. Ama Alonso yine kurtluğunu yaptı ve dedi ki böyle bir şey olamaz. Hani bu turu saymamanız lazım. Çünkü daha tur tamamlanmadı. Daha sektör bile tamamlanmadı. Dedi ve haklı çıktı. Alonso'nun bu itirazlarından sonra FIA'de henüz daha mini sektör zamanları olduğu ve sektör zamanları olmadığı gerekçesiyle ki mini sektörler resmi zamanlar olarak değerlendirilmiyorlar. Bir indikatörler ama resmi zamanlar olarak sektör ve tur zamanları sayılıyor. Ve dediler ki grid sağlam kalan araçlarla durarak starttaki haline çevrilecek ve yarış güvenlik aracı arkasında tamamlanacak. Hikaye birazcık kaotik oldu. Ve bunun durarak start ısrarının tam olarak gerekçesini anlamamakla birlikte bunu ben biraz daha seyirciye yönelik bir karar olduğunu düşünerek yönettiklerini tahmin ediyorum. Hani hiç mantıklı bir karar değil. Aslında belki de çok sıkıcı ama rahat bir Max Verstappen galibiyeti izleyeceğimiz yarış, Checo'nun yukarıya doğru tırmanmasını izleyeceğimiz yarış, Alpine ve yine diğer pilotların büyük bir çoğunluğuna çeşitli zararlar vererek farklı bir seviyeye getirildi. Belki çok konuşuldu, belki FIA'nın aldığı kararla ilgili şu anda da bir pişmanlığı yoktur. Ama hani biraz daha işin yarış mantığına baktığımızda eğer bu bir competition'sa, competition'ı sağlayabilecek unsurları doğru faktörler çerçevesinde vermek gerektiği de Aşikar. Yarış tabii safety car'ın önünde bitti. Max Verstappen kazandı. Max gerçekten fırtına gibi esiyor bu sezon. Red Bull gerçekten herkesten çok çok çok hızlı görünüyor. Ve bu tarafta Lewis Hamilton kendisinin belki bu çok fazla emek verdi. Bu yarışta bir ikincilik koparmayı başardı. Alonso istikrarını sürdürdü ve Stroll de yukarıya doğru tırmanışını bu yarıştaki dördüncülükle kazanmış oldu. Tabii Sainz son dakika bir gol yedi. Ondan da belki bahsetmek gerekir. Sainz'in bu Alonso ile teması aslında tamamen iptal edilen turun içerisinde gerçekleşmişti. Yani buradan Alonso bir zarar görmemiş oldu. Ancak Sainz'a bir 5 saniye ceza çıktı ve Sainz de böylelikle puan barajının yani zaten safety car'la tamamlanan son iki turu düşünürsek burada zaman farkları çok yüksek değildi ve Sainz böylelikle puan barajının dışında kaldı. Ferrari haftayı puansız kapattı. Tabii bu Checo'ya da biraz yaradı. Checo da 5. sırada bitirmiş oldu ve ben 20. sıradan başlayıp hatta pit yolundan başlayıp yarışı 5. sırada bitirerek hasarı çok çok büyük ölçüde azaltmış oldu ki en büyük rakiplerinden bir tanesi de bu yıl Aston ve Aston dışında Ferrari'den bir rekabet görmediler. Tabii tek pilotla tamamlayan Mercedes de aynı şekilde 18 puan civarında bir fark yemiş oldu takımlar çerçevesinde. Yani drama olması tabii ki bu sporun temel prensiplerinden bir tanesi. Hatta en sevdiğimiz yanlarından bir tanesi de bazen. İşin magazinel boyutu, telsiz konuşmaları işte ve teknik aksaklıklar izleme keyfimizi artırıyor olabilir. Ama hani göz göre göre herkesin riske atıldığı hikayelerin açıkçası çok fazla taraftarı olmamaya çalışıyorum. Ve hani bu tarafta FIA'nın aldığı bu kararlarla ilgili umarım bir learning curve vardır. Yani bunu öğrenerek iyileştirirler diye düşünüyorum. Çünkü tamamen güvenlik aracı prosedürlerinin bazılarını sarı bayrakla yönetebilecekleri, hatta bazılarını sanal güvenlik aracıyla yönetebilecekleri birçok durum olduğunu en azından televizyon yayınından bizler gözlemleyebiliyoruz. Onların önünde çok fazla kamera, çok fazla ekipman ve çok fazla imkan var. Ve buna rağmen çok yarış doğasına uygun olmayan kararlar veriyorlar gibi geliyor bana. Bunu açıkçası çok tasvip etmiyorum. Evet, Avustralya yarışı böyle tamamlandı. Şimdi bir 3 haftalık bir boşluk var Bakü'ye kadar. Bakü de çok keyifli yarışlardan bir tanesi. Bu 3 haftalık periyotta sizlerle birkaç özel içerik paylaşıyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Formula 101'in bu bölümünde sonuna geldik. Diğer içeriklerimizde görüşmek üzere. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan sorularınız varsa bize ulaştırın. Biz de yayınlarda bunlara değinmeye çalışalım. Teşekkürler. It's lights out and away we go. It's lights out and away we go.